Ayrım 14. Mavi Ufuklar. Wilbur Smith. Sayfa 129. Zia, Bushmanların rüzgarı içmek diye tabir ettikleri koşusuyla ilerliyordu. Sabahın ilk ışıklarından karanlık çökene dek bu hızla ilerleyebilirdi. Koşarken kendi kendine konuşuyor, kendi sorularına cevaplar veriyor, kendi esprilerine gülüyordu. Hızını hiç kesmeden boynuz şişesinden içti ve omzuna astığı deri çantadan çıkardığı yiyecekleri yedi. Kendi kendine ne kadar kurnaz ve cesur olduğunu hatırlatıp duruyordu. ''Ben usta avcı Ziya'yım'' dedi ve hafifçe zıpladı. ''Okumun ucundaki zehirle büyük erkek fili öldürdüm.'' Geniş nehrin yatağı boyunca onu takip edişini hatırladı. Yeni ay dolunay olana, sonra tekrar küçülmeye başlayana dek takibi azimle sürdürmüştü. İzini bir an için bile kaybetmedim. Bir başkası bunu yapabilir miydi? Başını iki yana salladı. Hayır. Bakkat yapabilir miydi peki? Asla. Bakkat oku zehrin doğruca kalbe gidebilmesi için kulağın arkasındaki damara isabet ettirebilir miydi? Kesinlikle yapamazdı. Narin saz ok asla kalbe veya akciğere kadar ilerleyemezdi. Bu yüzden zehri taşıması için yüzeye yakın ana damarlardan birine isabet ettirmek zorundaydı. Zehrin koca hayvanı devirmesi 5 günü bulmuştu. Ama tüm o süre boyunca peşini bırakmadım ve sonunda tozları ağaç tepelerine dek yükselterek bir dağ gibi devrilince dans edip avcı türküsünü söyledim. Bakkat böyle bir yiğitlik yapabilir miydi diye sordu çevresindeki yüksek tepelere. Asla diye cevapladı sonra, asla. Ziya ve Bakkat aynı kabilenin üyeleriydi ama kardeş değillerdi. ''Kardeş değiliz!'' diye yüksek sesle bağırdı Ziya öfkelenerek. Bir zamanlar cildi bir dokumacı kuşunun tüyleri gibi parlak, yüzü yürek biçiminde bir kız vardı. Dudakları olgun bir marula, meyvesi gibi dolgun, kalçası deve kuşu yumurtaları gibi yuvarlak, göğüsleri ise Kalahari güneşi altında ısınan iki sarı tısama kavunu gibiydi. ''O benim kadınım olmak için doğmuştu!'' diye haykırdı Ziya. Kulu kulu ben uyurken kalbimden bir parça koparıp o kadının hamuruna eklemiş. İsmini bir türlü söyleyemiyordu. Ona duyduğu arzuyu göstermek için ucuna güvercin tüyleri takılmış minik bir aşk okuyla vurmuştu onu. Ama o gitti, avcı Ziya'nın yatağına gelmedi. O adi Bakkat'ın karısı oldu ve ona 3 oğul doğurdu. Ama ben çok kurnazım, kadın mamba ısırığıyla öldü. Ziya yılanı kendi elleriyle yakalamıştı. Düz bir kaya altındaki gizlenme yerini bulmuştu. Canlı bir güvercini yem olarak kullanıp kayanın yanına koymuş, yılan dışarı çıktığında ise hemen başının arkasından bastırmıştı. Büyük bir mamba değildi, sadece 1 kol boyu uzunluktaydı. Ama zehri bir bizonu öldürecek kadar güçlüydü. Kız ve Bakkat uyurken yılanı kızın hasat çantasına koymuştu. Ertesi sabah içine bir kök yumru koymak için ağzını açtığında yılan onu biri parmağından ikisi bileğinden olmak üzere 3 kez ısırmıştı. Ölümü çabuk olmasına rağmen etkisi dayanılmazdı. Bakkat onu kollarında tutarken ağlamıştı. Kayaların ardına saklanmış olan Ziya tüm olan biteni izlemişti. Kadının ölümünün ve Bakkat'ın kederinin anısı öylesine tatlıydı ki bir çekirge gibi neşeyle sıçradı. ''Hiçbir hayvan beni aldatamaz. Hiç kimse kurnazlığımla başa çıkamaz. Çünkü ben Ziya'yım.'' diye bağırdı. Ve sesi yankılanarak geri döndü. ''Ziya! Ziya! Ziya!'' Albay Kaiser onu bıraktıktan sonra Bakkat'ı gözleyerek tepelerde ve Highfield'ın ormanlarında 2 gün 1 gece beklemişti. İlk sabah şafak vakti kulübesinden çıkıp gerindiğini, esnediğini, kaşındığını ve poposundan çıkan gürültülü gaz silsilesine güldüğünü görmüştü. Bushmanlar için gazın bolluğu sağlıklı bir bedenin göstergesiydi. Bakkat'ın sürüyü korunaktan çıkarıp su boyuna doğru gütmesini izlemişti. Otların arasına gizlenip bir keklik gibi yatan Ziya, Klebe, yani Şahin diye çağrılan kara sakallı, iri yarı beyaz adamın at üstünde sürüye doğru ilerlediğini görmüştü. Klebe, Bakkat'ın efendisiydi. İki adam açık arazide uzun bir süre baş başa vermişler, kimsenin onları duymasını istemiyorlarmış gibi fısır fısır konuşmuşlardı. Ziya bile konuşmalarını duyabilecek kadar yaklaşamamıştı. Sırıtarak bu gizli görüşmeyi izlemişti. ''Ne söylediğini biliyorum Klebe. Oğlunu bulması için Bakkat'ı gönderdiğini biliyorum. Ona izlenmemek için dikkatli davranmasını da söylüyorsun. Ama ben Ziya, onu rüzgarın ruhu gibi takip edeceğim ve oğlunla buluşuklarında orada olacağım. Karanlık çöktüğünde bakkat kulübesine girip kapıyı kapatmıştı. Ziya ocağın ateşinin ışıltısını görmüştü. Bakkat şafak vaktine değin dışarı çıkmamıştı. Beni uyuşturup boşağınımı yakalamak istiyorsun bakkat. Yola bu gece mi çıkacaksın yoksa yarın mı diye sormuştu tepenin üzerinden izlerken. Sabrın benimkinden çok mu göreceğiz. Bakkat'ın günün ilk saatlerinde düşmandan bir iz olup olmadığına bakmak için kulübesinin etrafında dolanmasını izlemişti. Ziya kendisine neşeyle sarılıp elleriyle sırtını sıvazlamıştı. Yaklaşacak kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun Bakkat? Bütün geceyi tepede geçirmesinin sebebi buydu. Ben Ziya'yım, ardımda hiç iz bırakmam. Yükseklerde uçan akbabalar bile gizlendiğim yeri bulamaz. O günü Bakkat'ın günlük işlerini yapmasını izleyerek geçirmişti. Karanlık çökünce Bakkat tekrar kulübesine girmişti. Ziya karanlıkta bir büyü yapmıştı. Boncuklarla süslü kemerinden ucuna tıkaç takılı, boynuzdan yapılmış küçük kabı çıkarmış ve içinden aldığı bir tutam tozu dilinin üzerine koymuştu. Toz, leopar bıyığının külleri kurutulup toz haline getirilmiş aslan dışkısı ve başka gizli maddeler içeriyordu. Toz tükürüğüyle erirken Ziya mırıldanarak bir büyü yapmıştı. Avı kurnazlıkla alt etme büyüsüydü. Sonra Bakkat'ın yaşadığı kulübeye doğru 3 kez tükürmüştü. ''Bu çok güçlü bir büyüdür Bakkat'' diye uyarmıştı düşmanını. ''Hiçbir hayvan, hiçbir insan gücüne karşı koyamaz. Bu her zaman için doğru değildi ama büyü işe yaramazsa mutlaka iyi bir sebep olurdu. Bu sebep bazen rüzgarın yön değiştirmesi, bazen bir karganın baş üzerinden uçması olabilirdi. Bu ve benzeri durumlar dışında her zaman amacına ulaşan bir büyüydü.'' Büyü yaptıktan sonra beklemeye başlamıştı. Önceki günden beri ağzına lokma koymamıştı. Heybesinden tütsülenmiş bir parça et çıkarıp yedi. Onu ne açlık ne de dağlardaki karın buz gibi rüzgarı yıldırabilirdi. Kabilesinin tüm üyeleri gibi o da acıya ve güçlüklere dayanıklıydı. Sakin gece büyüsünün etkili olduğunu gösteriyordu. Dinlediği sesleri duymasını en ufak bir esinti bile engelleyebilirdi. Ayın batmasından kısa bir süre sonra Bakkat'ın kulübesinin arkasındaki ağaçların arasından bir gece kuşunun ötüşü duyuldu. Ziya başını salladı. Orada bir şey hareket ediyor. Birkaç dakika sonra çoban aldatanın eşinin orman tabanından havalandığını duydu ve iki ip ucunu ilişkilendirerek avının hangi yöne doğru hareket ettiğini anladı. Bir gölge gibi sessizce tepeden aşağı indi. Her adımdan önce çıplak ayak baş parmağıyla çıtırdayıp yerini belli edebilecek ince dallar veya kuru yapraklar olup olmadığını kontrol ediyordu. İki adımda bir durup kulak kabarttı ve dere kenarında bir kirpinin yaklaşan yırtıcı hayvanı uyarmak için oklarını kabartışının kuru hışırtısını duydu. Kirpinin gördüğü bir leopar olabilirdi ama Ziya olmadığını biliyordu. Bir leopar doğal avına böyle çabuk yaklaşmaz, işi ağırdan alırdı. San'ın Bakkat ve Ziya gibi en usta üyeleri bile ormanın karanlığında bir çoban altından veya kuytudaki bir kirpiyle karşılaşmaktan kaçınamazdı. Bakkat'ın ne yöne ilerlediğini anlamak için Ziya'ya bu işaretler yeterdi. Bir başka avcı olsa avına hemen yaklaşma hatasına düşebilirdi ama Ziya takibi ağırdan aldı. Bakkat'ın izlenmediğinden emin olmak için kendi izlerinin üzerinden geçeceğini ve daireler çizeceğini biliyordu. Vahşi topraklarda neredeyse benim kadar kurnaz ama ben Ziya'yım ve hiç kimse benim gibi olamaz. Kendi kendine bunu söyleyince içine güç ve cesaret doldu. Bakkat'ın dereyi geçtiği noktayı buldu ve batan ayın cılız aydınlığında bir kayanın üzerinde tek bir ıslak ayak izi gördü. Bir çocuk ayağı büyüklüğündeydi ama daha genişti ve oyuğu yoktu. Bakkat hafifçe zıpladı. Ayağının şeklini yaşadığım sürece hatırlayacağım. Bu izleri benim karım olması gereken kadının izlerinin yanında az mı gördüm? Onları gizlice çalıların ardına izleyişini ve ikisinin sevişmesini seyredişini hatırladı. Bu anı üzerine Bakkat'a duyduğu nefret tazelendi. Ama o kavun gibi memelerin tadına bir daha asla bakamayacaksın. Ziya ve yılan o işin icabına baktı. Avının yönünü tespit etmişti. Artık geriden temkinle ilerleyip Bakkat'ın kurduğu tuzakları atlatabilirdi. Gece karanlığında ilerlediği için bıraktığı izleri gün ışığında olduğu gibi tamamen silemeyecek, izlerini daha iyi okuyabilmek için havanın aydınlanmasını bekleyeceğim. şafağın ilk ışığıyla takibe başladı. Kayanın üzerindeki ayak izi kurumuştu. Ama 100 adım ileride yerinden oynamış bir taş buldu. 100 adım daha ötede ise solmaya yüz tutmuş kırık bir yaprak vardı. Ziya bu ip uçlarını incelemekle vakit kaybetmedi. Kısacık bir bakış içgüdülerini doğruluyor, avcı hemen bir sonraki adımını hesaplıyordu. Bakkatın avına yaklaşmadan önce çömeldiği yeri bulunca gülümseyerek başını iki yana salladı. O kadar uzun süre hareketsiz beklemişti ki topukları toprağın üzerinde çukurlar açmıştı. Çok daha ileride bakkatın yaralı bir bizonun peşindeki avcıya yaptığı gibi avının yanında beklemek için geniş bir daire çizdiği yeri buldu. Ziya öylesine keyiflenmişti ki enfiye çekip hapşırdı. ''Bakkat, bil ki seni izleyen Ziya'dır. Kusursuz, kurnaz avcı Ziya senin efendindir.'' Bakkat'ın onu mağlup ettiği tek konu olan güzel kızı hatırlamamaya çalıştı. Dağlık bölgeye vardığında izler daha anlaşılmaz oldu. Uzun dar bir vadinin üst kesiminde Bakkat'ın kayadan kayaya sektiği yeri buldu. Düşmanı yumuşak toprağa veya taze otlara basmamış ama kayaların üzerinde seyrekçe bitmiş gri likenler üzerinde iz bırakmıştı. Bu bitki çok sert ve kuruydu. Bakkat ise öylesine hafifti ki bitkinin üzerinden bir dağ esintisi gibi geçip gitmişti. Ziya düşmanının ayak bastığı yerlerde likenin renginin tonundaki hafif değişimi kısık gözlerle belirledi. Ziya tekrar dönüp incelemesi olasılığını göz önünde bulundurarak izleri bozmamak için elinden geleni yapıyordu. Sonra Ziya'nın bile kafası karıştı. İzler yine kayadan kayaya geçerek dik bir tepeye doğru tırmanıyor ama tepenin yarısında aniden yok oluyordu. Sanki Bakkat bir kartalın pençelerinde gökyüzüne doğru yükselmişti. Ziya izlerin daha önce gösterdiği yöne doğru ilerlemeye devam etti ama hiçbir şey bulamadı. İzlerin bittiği yere geri döndü ve çömelerek likenlerin üzerindeki izleri tekrar inceledi. Son çare olarak büyülü tozdan ağzına bir tutam daha attı ve tükürüğüyle erimesini bekledi. Dinlendirmek için gözlerini kapadı ve karışımı yuttu. Göz kapaklarını biraz araladı ve kirpiklerin arasından baktı. Alaca karanlıkta bir yarasanın kanat çırpması gibi belli belirsiz bir hareket gördü. Gözlerini doğruca o tarafa dikince hareket hiç var olmamış gibi kayboluverdi. Tükürüğü kurudu ve kollarındaki tüyler ürperdi. Vahşi toprakların ruhlarından birinin ona dokunduğunu ve gördüğünün kayalar üzerinde seken Bakkat'ın bir hayali olduğunu biliyordu. Tepeden yukarı değil aşağı doğru koşuyordu. Algısının keskinleştiği o anda likenin renginden Bakkat'ın ayaklarının oraya iki kez temas etmiş olduğunu anladı. Bir çıkarken bir de inerken. Yüksek sesle güldü. Başkası olsa kandırmıştım Bakkat ama Ziya'yı kandıramazsın. Eğimli arazinin başlangıcına indi ve nasıl yaptığına baktı. Bakkat kayadan kayaya atlayarak tepeyi yarısına kadar tırmanmış, sonra kendi izlerine basarak geri dönmüştü. Bunu açıklayan tek ipucu ise iki kez basılmış likenlerin rengindeki hafif koyuluktu. Eğimli arazinin başlangıcına yakın bir boer fasulye ağacı vardı. Ağacın altından geçen izlerin yanında tırnaktan daha büyük olmayan kuru bir ağaç kabuğu parçası vardı. Yukarıdaki daldan kısa bir süre önce düşmüştü. Bu noktadaki kayalar üzerindeki çift izler teke düşüyordu. Ziya tekrar güldü. Bakkat anası olacak maymun gibi ağaçlara tırmanmış. Sarkan dala doğru yürüdü, sıçradı ve kendini dalın üzerine çekti. Dengesini sağlayarak dalın üzerine baktı ve Bakkat'ın ayaklarının kabukta bıraktığı izleri gördü. Ağacın gövdesine yürüdü, gövdeye tutunup yere kaydı ve avını takibe koşarak devam etti. Bakkat ona çözmesi için iki bulmaca daha hazırlamıştı. Bunların ilki kızıl bir uçurumun dibindeydi ve ona çok vakit kaybettirdi. Ama boer ağacından sonra yukarı bakmayı ihmal etmemesi gerektiğini öğrenmişti. Bakınca Bakkat'ın bir çıkıntıya tutunarak ayakları yere değmeden ilerlemiş olduğunu anladı. Bakkat'ın ikinci bulmacasını hazırladığı yere vardığında güneş batıya doğru yolculuğunun yarısını geçmişti. Bu seferki onun kurnazlığına bile meydan okuyordu. Bir süre sonra Bakkat'ın onunkine karışan bir büyü yapıp bir kuş gibi kanatlanmış olduğu fikrine kapıldı. Avcının tozundan bir tutam daha yuttu ama bu kez ruhlar yardımına gelmedi. Aksine başı ağrımaya başladı. ''Ben Ziya'yım, hiçbir ölümlü beni aldatamaz.'' dedi kendi kendine. Ama yüksek sesle söylemiş olmasına rağmen mağlubiyetin ağırlığı omuzlarını çökertmeye başlamıştı bile. Sonra bir ses duydu. Mesafe yüzünden hafiflemişti ama ne sesi olduğuna şüphe yoktu. Yamaçlardan gelen yankılar ilk fikrini doğrulamış ama farklı yerlerden geldikleri için sesin kaynağını bulmasını zorlaştırmıştı. Ziya başını bir o tarafa bir bu tarafa çevirdi. "Tüfek!" diye fısıldadı. "Atalarımın ruhları beni terk etmemiş, devam etmeme yardım ediyorlar." İzlerin yanından ayrıldı ve en yakın tepeye tırmandı. Tepenin zirvesine vardığında çömelip gökyüzünü izledi. Kısa süre sonra yükseklerde minik bir siyah noktacık gördü. "Tüfek atışının olduğu yerde ölüm vardır ve ölüm sadık uşaklara sahiptir." Bir başka noktacık belirdi. Sonra birçoğu daha. Havada daireler çizmeye başladılar. Ziya ayağa fırladı ve o yana doğru koşar adım ilerlemeye başladı. Yaklaştıkça siyah noktacıklar leş yiyici kuşlara dönüştü. İğrenç çıplak başları kara kanatlarıyla avlarının üzerinde uğursuzca daireler çiziyorlardı. "Eksik olmayın eski dostlar," diye seslendi Ziya onlara. Çok uzun zamandır bu kuşlar onu ve kabilesini ziyafete götüren yol göstericiler olmuştu. Dairenin merkezine yaklaştıkça hareketleri sinsileşti. Bir kayadan diğerine sürünüyor, parlak keskin gözleriyle etrafını dikkatle izliyordu. Sonra karşısındaki sırtın ötesinden gelen insan sesleri duydu ve duman gördü. Saklandığı yerden üçünün eti atlara yüklemesini seyretti. Somoya'yı tanıyordu. Simassını kolonide herkes bilirdi. Ziya onun Noel gününde efendisini yenip şampiyon oluşunu izlemişti. Ancak kadın tanıdık değildi. Gwen Yaman'ın aradığı bu olmalı. Batan gemiden kaçan kadın. Ateş topunun yanında duran asil yüreği tanıyınca güldü. "Yakında efendimize geri döneceksin," diye vaat etti Kısra. Sonra tüm dikkatini Bakkat'a yöneltti ve gözleri nefretle kısıldı. Küçük ekibin etleri atlara yükleme işini bitirmesini ve vadiden aşağı doğru uzaklaşmasını izledi. Onlar gözden kaybolur kaybolmaz antilopun cesedinin yanına gitti. Jim'in antilopun boğazını kestiği yerde bir kan gölü vardı. Siyah bir jöle kıvamına gelen hayati sıvıyı avuçlayıp büyük bir hazla içti. Heybesindeki yiyeceklerin bitmesinden çekindiği için son iki günde çok az yemişti ve midesi kazınıyordu. Her bir parmağını emerek geride hiçbir şey bırakmadı. Cesedin yanında fazla oyalanmaması gerektiğini biliyordu. Bakkat geriye bakıp akbabaların neden cesedin başına üşüşmediğini görerek şüphelenebilirdi. Birinin ya da bir şeyin onları engellediğini hemen anlardı. Avcılar ona pek fazla şey bırakmamıştı. İnce bağırsakları geride bırakmışlardı. Bağırsağı parmağına dolayarak içindeki sıvı dışkıyı çıkardı. Dışkının kalıntıları bağırsağa keskin bir tat vermişti. Ziya keyifle çiğnedi. Kemikleri bir taşla kırıp zengin iliği emmek isterdi. Ama Bakkat'ın avın kalıntılarının yanına geri döneceğini biliyordu. Ardında böylesine belirgin bir işaret bırakamazdı. İliği emmekten vazgeçti ve bıçağını çıkarıp kemiklerle kaburgalar üzerinde kalan et parçalarını kazıdı. Kalıntıları heybesine koydu ve bir çalı parçasıyla ayak izlerini sildi. Gözünden kaçan izler varsa akbabalar icabına bakardı. Bakkat izlerini silmek üzere döndüğünde onu uyaracak hiçbir şey görmeyecekti. Leş kokan bağırsakları keyifle çiğneyerek cesedin yanından ayrıldı ve Bakkat'la genç çiftin ardından yola koyuldu. İzleri fark edilmeyecek bir uzaklıktan vadinin üst kısmından takip ediyordu. Majuba'dan yükselen dumanı fark edince adımlarını hızlandırdı. Atlarla kulübeye vardıkları sırada Ziya tepeden izliyordu. Hemen dönüp keşfini efendisine söylemesi gerektiğini biliyordu. Ama oyalanıp ezeli düşmanı Bakkat'ı izleme fikri karşı koyamayacağı kadar cazipti. Beyaz, siyah ve sarı derili üç adam antilopun çiğ etini kalın şeritler halinde kesti. Kadın ise deri bir torbadan aldı, iri taneli deniz tuzunu avuçlarıyla sürterek ete yediriyor ve kayaların üzerine seriyordu. Bu arada erkekler beyaz yağ topaklarını üç ayaklı tencerenin içine atıp yemek pişirmek veya sabun yapmak için kullanmak üzere eritmeye koyuldular. Bakkat ne zaman ayağa kalkıp diğerlerinden uzaklaşsa Ziya'nın gözleri bir kobranınkiler gibi onu takip ediyordu. Parmaklarını oklarının üzerinde gezdirdi ve Bakkat'ın okunun ucundaki zehri tadacağı günü düşledi. Etle işleri bittiğinde erkekler atlar ve katırlarla ilgilenmeye gittiler. Kadın da son et şeritlerini kayalar üzerine seriyordu. Son parçayı da serince ayağa kalktı ve nehir boyuna indi. Korunaklı küçük bir gölcük bulunca başlığını çıkardı ve sarı bir bulut gibi dökülen saçlarını savurdu. Ziya çok şaşırmıştı. Daha önce o renkte ve o uzunlukta saç görmemişti. Çok suni ve itici görünüyordu. kendi kabilesinin kadınlarının saçları kısacık ve kıvırcıktı. Ziya'ya göre kendi kabilesinin kadınlarının saçlarına bakmak ve dokunmak bir zevkti. Sadece bir cadının veya onun gibi bir başka iğrenç yaratığın böyle saçları olabilirdi. Kadının yayabileceği kötü titreşimlerden korunmak için tükürdü. Kadın etrafına dikkatle baktı ama kendisi görünmek istemedikçe hiç kimse Ziya'yı saklandığı yerde göremezdi. Yakınında kimsenin olmadığına kanaat getiren kadın üzerindeki bol giysileri çıkardı ve gölcüğün kenarında çıplak halde durdu. Görünüşü karşısında Ziya tekrar hayrete düşmüştü. Karşısındaki bir dişi değil, hermafrodit bir şeydi. Vücudunun şekli bir tuhaftı. Bacakları çok uzun, kalçası çok dar, karnı düzdü ve poposu da açlıktan ölmek üzere olan bir oğlan çocuğununki gibiydi. San kadınlarının çıkık, dolgun, görkemli popoları olurdu. Tuhaf kadının bacaklarının birleştiği yerde de o açık renk tüylerden vardı. Kalahari çölünün kumlarının rengindeydiler ve cinsel organını tam anlamıyla örtemiyorlardı. Bacaklarının arası sıkıca kapatılmış bir ağız gibiydi. İç dudaklardan bir iz yoktu. Ziya'nın kabilesinde anneler sarkıp çekici görünmeleri için kızlarının organlarının dudaklarını daha bebekken delip taşlar asarlardı. Ziya'ya göre bir kadının güzelliğinin ölçüsü devasa popolar ve sarkık cinsel organ dudaklarıydı. Karşısındaki kadının cinsiyetini belli eden yegane tarafı göğüsleriydi ama onların da şekli bir garipti. Uçları yukarı dönüktü ve korkmuş bir antilopun kulakları gibi dikti. Ziya ağzını örttü ve yaptığı benzetmeye güldü. ''Böyle bir yaratığı hangi erkek ister ki?'' diye sordu kendi kendine. Kadın su çene hizasına yükselene dek gölcükte ilerledi. Ziya yeteri kadar görmüştü, hem güneş de batıyordu. Tepeye geri dönüp vadiye çıktı ve hafif bir koşu tutturdu. Efendisine haberleri götürmek için gece boyu durmaksızın ilerleyecekti.
14. Ayrımın Sonu Sayfa 138.